Ayrım 12, sayfa 124. Bana tüm bunlar saçmalıkmış gibi geldi. Pardon, tam olarak ifade edemedim. Şöyle söyleyeyim en iyisi. Sen bununla ilgileniyorsun Scar. Başka bir şey var mı Hon? Yok. Olay yerinde çok fazla kan olması gerekirdi ama ahırda bulabildiğimiz tek kan kesilen tavuklara ait çıktı. Tavuklar demişken, vücut sıcaklıkları ve oda sıcaklığı saat 6.30 civarında öldürdüklerini gösterdi. Gerçi bundan tam emin değilim. Tavuklardan biri diğer ikisinden daha sıcaktı çünkü. Birinin ateşi varmış diyerek güldü Scar. Harry ya kardan adam diye sordu. Her saat formu değişen kar kümelerinde parmak izi bulmak imkansızdır. Yine de kar kristalleri keskin olduğundan üzerlerinde deri kalıntıları olmalıydı. Ya da eldiven takıyorsa onun lifleri. Ama ne deri ne de life rastladık. Belki lastik eldiven takmıştır dedi Katrin. Başka da bir şey yok dedi Hon. Tamamdır. En azından elimizde bir kafa var. Dişleri kontrol etmiş miydin? Holm suratında gücenmiş bir ifadeyle doğrularak Harry'nin sözünü böldü. Dişlerinde kalan izleri, saçlarını, boynundaki parmak izlerini, diğer adli tıp polislerinin aklına gelmeyen başka şeyleri. Hepsini kontrol ettim. Harry başını sallayarak özür dilerim dedi ve saatine baktı. Scar, Ralph Ottersen de katil tipi olmadığına inansan da bir de Becker kaybolduğunda nerede olduğunu ve ne yaptığını öğren. Ben de Philip Becker'le konuşacağım. Catherine, sen de bu ikisiyle birlikte diğer tüm kayıp vakalarının dosyalarını araştır ve benzerlikler bulmaya çalış. Tamamdır. Her şeyi karşılaştır. Ölüm saatleri, ayın durumu, o gün televizyonda ne olduğu, kurbanlarının saç rengi, kütüphaneden aynı kitabı ödünç alıp almadıkları, aynı seminere katılıp katılmadıkları, telefon numaralarındaki sayıların toplamı, onları neye göre seçtiğini öğrenmeliyiz. Bir saniye, dedi Scar. Aralarında bir bağlantı olduğunu kabul ettik mi yani? Tüm olasılıklara açık olmamız gerekmez mi? İstediğin kadar açık olabilirsin dedi Harry. Ayağa kalkıp cebindeki araba anahtarını yokladı. Yeter ki patronun dediklerini yap. Son çıkan ışığı kapatsın. Harry asansörü beklerken birinin geldiğini duydu. Ayak sesleri hemen arkasında durdu. Bu sabah teneffüste ikizlerden biriyle konuştum. Öyle mi? Harry Catherine Brat'a döndü. Salı günü ne yaptıklarını sordum. Salı mı? Bir de Becker'in kaybolduğu gün. Tabii ya. Kız kardeşi ve annesiyle birlikte şehre gitmişler. O günü iyi hatırlıyorum. Çünkü doktordan çıktıktan sonra Kontiki Müzesi'nden oyuncak bakmışlar. Sonra da anneleri bir kız arkadaşını ziyaret ederken geceyi teyzelerinden birinin evinde geçirmişler. Babaları o sırada eve göz kulak oluyormuş, tek başına. Catherine o kadar yakında duruyordu ki Harry onun parfümünün kokusunu alabiliyordu. Şimdiye dek kokladığı hiçbir kadın parfümüne benzemiyordu. Aşırı baharatlıydı ve tatlı hiçbir yanı yoktu. Peki ikizlerden hangisiyle konuştun? Catherine Brat gözlerine baktı. Bilmiyorum, önemli mi ki? Harry asansörün geldiğini söyleyen bir ding sesi duydu. Jonas kardan adam çiziyordu. Amacı gülümseyen, şarkı söyleyen, mutlu bir kardan adam yapmaktı. Ne kadar uğraşsa da olmuyordu ama. Kardan adam geniş beyaz kağıttan boş gözlerle ona bakıyordu sadece. Babasının tahtaya sürttüğü tebeşirin sesi, arada bir önündeki tahtaya elini vurması ve öğrencilerin not aldığı tükenmez kalemlerin çıkardığı fısıltı dışında neredeyse çıt çıkmayan bir amfideydi. Tükenmez kalemleri sevmiyordu. İnsan onunla bir şey çizdiğinde asla silemez, hiçbir şeyi değiştiremezdi. Çizdiği sonsuza dek kağıtta kalırdı. O gün annesinin döndüğünün ve her şeyin yeniden düzeldiğinin hayaliyle uyanarak doğruca yatak odasına koşmuştu. Ama odada sadece babası vardı, giyiniyordu. Üniversiteye götüreceğini söyleyerek Jonas'tan giyinmesini istemişti. Salon babasının dikildiği yere doğru alçalıyor, tiyatroları andırıyordu. Babası Jonas'la birlikte amfiye girdiğinde öğrencilere tek kelime etmemişti. Kalabalığı yalnızca başıyla selamlayarak Jonas'a oturacağı yeri göstermiş ve doğruca tahtaya gidip yazmaya koyulmuştu. Hazır bir şekilde yerlerinde oturup hemen not almaya başlamalarına bakılırsa öğrenciler de bu duruma fazlasıyla alışkındı. Tahtalar, sayılar, minik harfler ve Jonas'ın ne olduğunu anlayamadığı birkaç garip çizimle doluydu. Babası bir keresinde fiziğin hikayeler anlatmak için kendisine ait bir dili olduğunu söylemişti. Jonas bu hikayelerin macera hikayeleri olup olmadığını sorduğunda gülmüş ve fiziğin sadece gerçekleri açıklamak için kullanılabileceğini, bu dilde yalan söylemenin mümkün olmadığını anlatmıştı. Çizimlerinden bazıları komikti ve de çok zarif. Tebeşir tozu babasının omuzlarına dökülüyordu. Ceketinde kara benzer ince beyaz bir tabak oluşmuştu. Jonas babasının sırtına bakıp onu çizmeye çalıştı. Ama onu da mutlu bir kardan adama dönüştüremedi. Birden derslik tamamen sessizliğe büründü. Tüm tükenmez kalemler yazmayı bıraktı. Çünkü tebeşir durmuştu. Tahtanın en tepesinde hareketsizce duruyordu. Öyle tepedeydi ki babası yetişmek için kolunu başının karşısına kaldırmıştı. Sanki tebeşir sabit, babası da tahtaya asılı kalan biri gibiydi şimdi. Wile E. Coyote'nin uçsuz bucaksız bir uçurumun en ucunda düşmemek için incecik bir dala tutunmasına benziyordu. Biraz sonra babasının omuzları titremeye başlayınca Jonas tebeşiri çakıldığı yerden kurtarmaya çalıştı ama başaramadığını zannetti. Herkes bir anda ağzını açıp nefes almış gibi dalgalandı Amfi. Babası en sonunda tebeşiri elinden bıraktı ve arkasına bile bakmadan kapıdan çıkıp gitti. Onun yeni tebeşir almaya gittiğini düşündü Jonas. Etrafındaki öğrencilerin uğultusu giderek arttı. Uğultunun içinden iki kelimeyi yakaladı. Karısı ve kayıp. Yazılarla neredeyse dolmuş tahtaya baktı. Belki de babası onun öldüğünü yazmaya çalışmış ama tebeşir yalnızca doğruları söyleyebildiği için çakılıp kalmıştı. Jonas kardan adamı silmekle uğraştı. İnsanlar eşyalarını topluyor ve kalktıkları sandalyeler çarparak kapanıyordu. Kağıttaki berbat kardan adamın üzerine bir gölge düşünce Jonas başını kaldırdı. Uzun boylu, çirkin yüzü ve sevecen gözleri olan polisti bu. "Benimle gelir misin?" diye sordu. "Hadi gel de babanı bulalım." Harry üzerindeki levhada Prof. Philip Becker yazan kapıyı yavaşça tıklattı. İçeriden yanıt gelmeyince kapıyı açtı. Masanın arkasındaki adam ellerinin arasındaki başını kaldırıp baktı. "Size gelin falan deme." Harry'i görünce duraksadı. Gözleri dedektifin yanında duran oğluna kaydı. Philip Becker hayret ve azar karışım bir ses tonuyla "Jonas" dedi. Gözleri kan çanağına dönmüştü. "Sana orada usluca otur demedim mi ben?" "Onu ben getirdim," dedi Harry. "Öyle mi?" Becker saatine bakıp ayağa kalktı. "Öğrencileriniz gitti." "Gittiler mi?" Becker tekrar sandalyesine yığıldı. "Ben sadece ara vermiştim." "Ben de dersteydim," dedi Harry. "Derste miydiniz? Neden?" "Hepimizin bazen ara vermeye ihtiyacı oluyor. Biraz konuşabilir miyiz?" "Bugün okula gitmesini istemedim," dedi Becker. Jonas'ı kantine yollayıp orada beklemesini tembihledikten sonra. "Tüm o sorular, yorumlar, gitsin istemedim işte. Eminim anlıyorsunuzdur." "Evet." Harry sigara paketini çıkarıp Becker'e soru sorar gibi bir bakış attı. Profesör başını sertçe iki yana sallayınca paketi geri koydu. "En azından anlaması tahtada yazılanlardan çok daha kolay. Kuantum fiziği. Bana tuhaf geldi. Atomların dünyası tuhaftır zaten. Ne bakımdan? En temel fizik yasalarımızı çiğnerler. Bir cisim aynı anda iki yerden bulunamaz gibi yasaları. İki yerde birden bulunamaz gibi yasaları. Niels Bohr'a göre kuantum fiziği sizi şok etmediyse onu henüz anlamamışsınız demektir. Ama siz anlıyorsunuz değil mi?" "Tabii ki hayır. Delirdiniz mi? Kuantum fiziği başlı başına bir kaostur. Yine de o kaosu bu kaosu tercih ederim." "Hangisine?" Becker iç geçirdi. "Bizim neslimiz çocuklarının kölesi ve sekreter haline geldi. Bu korkalım bir de içinde geçerli. O kadar çok randevu, doğum günü, favori yiyecekler ve futbol maçı var ki insan çileden çıkıyor. Jonas doktor randevusuna gelmedi diye bugün Bidigöy'deki bir muayenehaneden aradılar. Öğleden sonra da Tanrı bilir nerede antrenmanı var ve Jonas'ın kuşağı otobüse binmek diye bir ihtimalden habersiz." "Jonas'ın nesi var?" Harry içine tek kelime yazmadığı ama deneyimlerine göre insanın odaklanmasını kolaylaştıran not defterini çıkardı. "Bir şeyi yok. Genel bir kontroldür herhalde." Becker elini öfkeyle havada savurarak soruyu geçiştirdi. "Sanırım siz de buraya farklı bir sebeple geldiniz." "Evet," dedi Harry. "Dün öğleden sonra ve akşam saatlerinde neredeydiniz bilmek isterim." "Efendim?" "Rutin bir sorgu Bay Becker." "Bunun şeyle bir ilgisi var mı?" Becker başıyla gazete öbeğinin üstünde duran Doug Bladet'i gösterdi. "Henüz bilmiyoruz," dedi Harry. "Siz sadece soruma cevap verin lütfen." "Söyleseniz, hepiniz aklınızı falan mı kaçırdınız?" Harry cevap vermeyerek saatine baktı. Becker omurdandı. "Pekala, size yardım edeyim. Dün gece burada hidrojenin dalga uzunlukları ile ilgili yayınlayacağımı umduğum bir makale üzerinde çalışıyordum. Sizi doğrulayacak bir arkadaşınız var mı?" Norveç'in dünyada yapılan araştırmalara bu kadar az katkı sağlamasının sebebi Norveçli akademisyenlerin tembelliklerinin kendilerinden memnun olma hallerini bile aşmış olmasıdır. Yani her zamanki gibi tek başımaydım. "Peki Jonas?" "Ben eve dönene kadar kendi kendine yemek hazırlayıp televizyon izlemiş." "Kaçta döndünüz?" "9'u biraz geçiyordu galiba." Harry not alıyormuş gibi yaptı. "Birten'in eşyalarına baktınız mı?" "Evet." "Bir şey bulabildiniz mi?" Philip Becker tek parmağıyla ağzının kenarını kaşıyarak başını iki yana salladı. Harry bu suskunluğu fırsat bilerek adamın gözlerinin içine baktı. Ama Becker kepengi indirmişti. "Harry, yardımınız için teşekkür ederim," dedi. Ve defterini ceketinin cebine tıkıştırarak ayağa kalktı. "Jonas'a söyleyeyim de buraya gelsin. Bana önce biraz müsaade edin lütfen." Harry kantine girdiğinde Jonas oturduğu yerde dilinin ucunu dışarı çıkarmış resim çiziyordu. Harry çocuğun yanında dikilip üzerine henüz sadece iki yamuk yuvarlak çizilmiş kağıda baktı. "Kardan adam." "Evet," dedi Jonas başını kaldırarak. "Nasıl anladınız?" Annen seni neden doktora götürüyordu Jonas? Bilmiyorum. Jonas kardın adama bir kafa çizdi. Yani neredeydi? Söyleyemem. Yasak. Babama bile. Jonas kağıdın üzerine eğildi ve kardın adamın kafasına saç çizmeye başladı. Uzun saçlar. Ben polisim Jonas. Anneni bulmaya çalışıyorum. Çocuk kalemi sertçe bastırarak karalamaya başladı. Saçlar karardıkça karardı. O yerin adını bilmiyorum. Yakında ne var mesela, hatırlıyor musun? Kralın inekleri var. Kralın inekleri mi? Jonas başını salladı. Camın arkasında duran kadının adı Borkhild. Onun iğneyle kan almasına izin verdiğim için bana lollipop hediye etti. Çizmekten özellikle hoşlandığım bir şey var mı peki? Hayır dedi Jonas ve kirpikleri çizdi. Philip Becker pencerenin başına dikilerek Harry Hole'un otoparka yürüyüşünü izledi. Düşünceli bir şekilde küçük siyah bir defteri avucuna vurdu. Hall onun dersine katıldığından haberi yokmuş gibi davranmasına inanmış mıydı? Merak ediyordu. Ya da önceki akşam makalesi üzerinde çalıştığını. Ve de Birter'in eşyalar arasında önemli bir şey bulmadığını. Siyah defteri karısının masasının çekmecesinde bulmuştu. Birter defteri saklamaya lüzum bile görmemişti. İçinde yazanları da. Niyeyse gülesi geldi o anda. Aptal kadın onu kandıracağını sanmıştı. Ayrım 11. 4. gün. Ölüm maskesi. Harry başını içeri uzattığında Catherine Bratt bilgisayarına gömülmüştü. Hiç benzerlik bulabildin mi? Pek bir şey çıkmadı dedi Catherine. Bütün kadınlar mavi gözlüymüş. Ama tip olarak birbirleriyle alakaları yok. Bir de hepsi evli ve çocukluymuş. Ben başlayacağımız bir yer biliyorum dedi Harry. Bir de Becker, Jonas'ın kralın ineklerine yakın bir yerdeki doktora gittiğini söyledi. Kralın inekleri dediği Bidoy'daki kraliyet bahçesi olmalı. Sen de ikizlerin doktordan çıktıktan sonra Kontiki Müzesi'ne gittiğini söylemiştin. Orası da Bidoy'da. Philip Becker doktorla ilgili bir şey bilmiyor. Ama Rolf o tersen biliyor olabilir. Arayıp sorayım. Sonra da gelip bana anlat. Harry odasında kelepçeyi eline aldı ve bir tarafını bileğine taktı. Diğerini şaklatarak masanın ayağına geçirirken sesli mesajı dinledi. Raquel, Oleg'in Vallehovin'de bir arkadaşıyla birlikte geleceğini söylüyordu. Tamamen gereksiz bir mesajdı. Güya unutmasın diye hatırlatmak istemişti Raquel. Oysa Harry bugüne dek Oleg'le hiçbir randevusunu unutmamıştı. Ve başkalarının güvensizlik göstergesi olarak algılayacağı bu ufak dürtmeleri sesini çıkarmamıştı. Hatta tam tersi bunu yapması hoşuna gidiyordu. Bu hatırlatmalar Raquel'in nasıl bir anne olduğunu gösteriyordu çünkü. Sırf Harry bozulmasın diye her seferinde bir bahane uyduruyordu üstelik. Catherine kapıyı çalmadan içeri girdi. Müstehcen dedi Harry'nin kendini kelepçeledi masanın ayağını göstererek. Ama hoşuma gitti. Tek elle hızlı kelepçe takma alıştırması diyerek gülümsedi Harry. Amerika'da edindiğim saçma bir huy işte. Hiat'ın yeni kelepçelerini denemelisin. Sağdan ya da soldan takmayı düşünme derdi yok. İsabet et dediğim müddetçe kelepçenin pimi bilekte her türlü kilitleniyor. Hem aynı anda iki kelepçeyle alıştırma yaparsın. Biri bileğinde, diğeri ötekinde. İki deneme hakkın olur. Hımm, anladım dedi Harry. Kelepçeyi çıkardı. Ne oldu? Rolf Ottersen'in doktor randevusunun haberi yok. Big Dö'deki bir tanıdığı bir doktor da yok. Zaten aile doktorları Bayroom'daymış. İstersen ikizlere doktoru hatırlayıp hatırlamadıklarını sorabilirim. Ya da Bidoy'daki muayenehaneleri arayıp kendimiz kontrol edebiliriz. Zaten toplam 4 tane varmış. Burada yazıyor. Catherine dedektifin masasına yapışkanlı sarı bir not kağıdı bıraktı. Hastalığın adlarını ifşa etmeleri yasak dedi Harry. O zaman okuldan döndüklerinde ikizleriyle konuşurum. Bekle dedi Harry. Ahizeyi kaldırıp kağıttaki ilk numarayı aradı. Genizden konuşan bir ses muayenehanenin adını söyleyerek telefonu açtı. Borkhild'le görüşebilir miyim diye sordu Harry. Borkhild diye biri yoktu. İkinci numarayı yine genizden konuşan bir telesekreter açtı. Muayenehanenin günde sadece 2 saat telefon kabul ettiğini ve bu sürenin geçtiğini söyledi. Nihayet 4. denemede şen şakrak hatta gülüyormuş gibi konuşan bir ses ona aradığı yanıtı verdi. Evet benim. Merhaba Bayan Borkhild. Ben dedektif Harry Hall. Oslo Emniyetinden. Doğum tarihiniz? Bir ilkbahar günü. Sizi bir cinayet vakası için arıyorum. Sanırım bugün gazetelerde okumuştunuz. Geçen hafta Sylvia Ottersen'i görüp görmediğinizi öğrenmek istiyorum. Hattın ucunda bir sessizlik oldu. Bir saniye dedi ses. Harry kadının ayağa kalktığını işitti ve bekledi. Kadın az sonra telefona geri döndü. Üzgünüm Bay Hall. Hasta bilgilerimiz gizlidir. Polisin bunu zaten bildiğini tahmin ediyorum. Evet biliyorum ama yanılmıyorsam hasta olan kızlarıydı. Sylvia'nın kendi değil. Maalesef fark etmiyor. Hastaların kimliği dolaylı olarak açığa çıkarabilecek bir bilgi soruyorsunuz. O halde size bunun bir cinayet vakası olduğunu hatırlatmak istiyorum. Ben de size bir arama emriyle tekrar deneyebileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Hasta bilgileri konusunda diğer tüm sağlık kurumlarından daha hassas olduğumuzu düşünebilirsiniz. Ama ne yazık ki bizim işimizin doğası bu. İşimizin doğası mı? Yani uzmanlık alanımız. Mesela plastik cerrahi ve ilgili operasyonlar. Web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. www.40linki.no. Sağ olun ama şimdilik yeterince bilgilendim sayılır. Kadın siz bilirsiniz deyip telefonu kapattı. Diye sorduk Katrin. Jonas ve ikizler aynı doktora gitmişti de Harry arkasına yaslanarak. Yani bir ipucu yakaladık sayılır. Bir canavarın kokusunu ilk kez aldığında duyduğu o adrenalin patlamasını, o coşkuyu hissedebiliyordu Harry. Patlamadan sonra ise her zaman aynı şey gelirdi. İçinde hem aşkı, hem sarhoşluğu, hem körlüğü, hem berraklığı, hem mantığı, hem deliliği, kısacası her şeyi bir arada barındıran o yoğun saplantı. Mesai arkadaşları bazen heyecandan bahsederlerdi ama onunkisi başkaydı, özeldi. Daha önce kimseye bu saplantıdan bahsetmemiş ve bunun ne olduğunu sorgulamamıştı. Cesaret edememişti. Tek bildiği, bu duygunun ona yardım ettiği, onu harekete geçirdiği, görevini yerine getirmesi için kamçıladığıydı. Ötesini bilmesine gerek yoktu. Hem de hiç. ''Ne yapıyoruz?'' diye sordu Katrin. Harry gözlerini açıp sandalyesinden fırladı. ''Şimdi seninle alışverişe çıkıyoruz.'' Taste of Africa adlı dükkan, Major Stuen, Boxtavien'deki en yoğun caddenin yakınındaydı. Ama ne yazık ki bir yan caddede 14 metre ilerideki konumu dükkanın merkezden uzak kalmasına yol açıyordu. Harry ile Katrin bir çan sesi eşliğinde içeri girdi. Cılız ışıkta, daha doğrusu karanlıkta, Harry kalın ipliklerle dokunmuş rengarenk kilimleri, peştemala benzer giysileri, Batı Afrika desenli büyük minderleri, yağmur ormanlarından koparılıp getirilmiş gibi duran küçük sehpaları, Masai yerlilerini ve bilindik savan hayvanlarını temsil eden uzun ince ahşap bibloları gördü. İçeride her şey dikkatlice düzenlenmişe benziyordu. Görünürde bir tane bile fiyat etiketi yoktu. Renkler birbirleriyle uyum içindeydi ve ürünler Nuh'un gemisindeki gibi çiftler halinde dizilmişti. Kısacası burası dükkandan ziyade bir sergi andırıyordu. Biraz tozlu bir sergi. Kapı kapanıp çan sesi kesilince oluşan neredeyse yapay sessizlik bu izlenimi daha da güçlendiriyordu. Merhaba dedi içeriden gelen bir ses. Ayrım sonu sayfa 135. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. While a e coyote. Wile coyote. Niels Bohr. Niels Bohr. Doug Bledet. Dagbladet. Borkild. Borghild. Bidön. Bygdöy. Valhovin. Vallehovin. Kiat. Hiatt. Taste of Africa. Tastofafrica. Major Stuen. Major Stuen. Boxtvadien. Bogstadvien.